Ayrım 26. Cebelavi Sokağı'nın Çocukları. Necip Mahfuz. Sayfa 253. Kasım. 64. Bölüm. Sokakta hemen hiçbir şey değişmemişti. Çıplak ayaklar çamurda derin izler bırakmaya devam ediyordu. Çöp yığınlarında ve insanların gözlerinin çevresinde sinekler dolanmaya devam ediyordu. Yüzler hala yorgun ve bezgindi. Giysiler hala eski püsküydü. Selamlama yerine karşılıklı hakaretler ediliyor. Kulaklar yalanlarla iki yüzlülükleri duymamaya devam ediyordu. Konak hala duvarların ardında sessizliğe ve anılarına gömülmüş durumdaydı. Sağında vekil harcın evi, solunda da koruyucunun evi vardı. Sonra da sırasıyla Cebel'in mahallesi ile sokağın orta yerine denk gelen Rıfat'ın mahallesi vardı. Sokağın Cemaliye'ye kadar uzanan geri kalan kısmında soyları sopları belli olmayan ve çöl sıçanları adı verilen kaba insanlar yaşıyordu. Bu devirde vekil harç Seyyid Rıfat'tı ve kendisinin diğer vekil harçlardan hiçbir farkı yoktu. Sokağın koruyucusu da Lahita adında kısa boylu, zayıf bir adamdı. Görünüşü güçlü olduğu izlenimini uyandırmıyordu. Ama kavga sırasında gösterdiği hız, şiddet ve öldürücülük onu bir ateş parçası haline getiriyordu. Sokaklarda kanın oluk oluk aktığı bir dizi kavga sonucu koruyucu konumuna gelmişti. El Cebellerin koruyucusunun adı Galtay'dı. Halkı hala Cebelavi'ye en yakın, en üstün halk olmakla gurur duyuyordu. İşlerinden gelen Cebel, Cebelavi'nin konuştuğu ilk ve son kişiydi, onun gözdesiydi. Dolayısıyla pek sevilmiyorlardı. El Rıfatların koruyucusu Hagak'tı ve Ali'ye hiçbir şekilde benzemiyordu. Daha çok Hunfis'e, Galta'ya ve diğer gaspçı çete liderlerine benziyordu. Vakıf gelirlerini zimmetine geçiriyor, şikayet edenleri dövüyor, halkını Rıfat'ın gücü ve ihtişamı hor görme konusundaki öğretilerine uymaya teşvik ediyordu. Çöl sıçanlarının bile kendi koruyucuları vardı, adı Savaris'ti. Ama herhangi bir vakfın vekili değildi. Hayat böyleydi. Eli sopalı herkes, hatta müzik aleti çalan şairler bile bunun Cebelavi'nin 10 şartına uyan adaletli bir sistem olduğuna, vekil harç ile koruyucuların bu sistemi idare edip denetlediğine inanıyordu. Çöl sıçanlarının bölgesinde Zekeriya adında yaşlı bir patates satıcısı vardı. İyi kalpliliği de ünlüydü. Ayrıca mahallenin çete lideri Savaris'in uzaktan akrabası olduğu için diğerleri arasında sivriliyordu. Arabasını itip patates satarak sokağın çeşitli mahallelerini dolaşırdı. Arabasının ortasında küçük bir mangal vardı. Bu mangaldan yayılan harika kokulu duman Rıfat ile Cebel'in yanı sıra Cemaliye, Atuf, El Darasa, Kafr El Zakari ve Beyt El Kadı mahallelerinden çocukların ilgisini çekerdi. Zekeriya uzun yıllardan beri evli olmasına rağmen çocuk sahibi olma mutluluğuna erişmemişti. Ama annesiyle babası ölmüş olan Kasım adlı yeğeni bu sıralarda ona arkadaş olmaya başlamıştı. Çocuk adam için bir yük teşkil etmiyordu. Zira sokağın, özellikle onların yaşadığı kesiminde, hayat çöplüklerden beslenen köpeklerin, kedilerin veya sineklerin hayatı kadar değersizdi. Zekeriya Kasım'ı babasını sevdiği kadar çok seviyordu. Çocuk ailesine katıldıktan sonra karısı hamile kalınca da Kasım'ı uğur olarak görmeye başlamış ve ona daha da şefkatle bağlanmıştı. Kendi oğlu Hasan dünyaya geldikten sonra da Kasım'a olan sevgisinde bir azalma olmadı. Kasım neredeyse bir başına büyüdü. Zira gün boyunca amcası mahalleden uzakta olurdu. Yengesi de eviyle çocuğuyla uğraşırdı ama büyüdükçe dünyası da gelişti. Oturdukları binanın avlusunda veya sokakta oyun oynardı. Kendi mahallesinden, Rıfat'tan veya Cebel'den çocuklarla arkadaşlık ederdi. Çorak araziye gidip Hind'in kayasının oralarda oynardı. Çölün her tarafını araştırır, dağa tırmanırdı. Arkadaşlarıyla beraber konağa bakarlardı ve o büyük babasının itibarıyla gurur duyardı. Ama bazıları Cebel'den, başkaları da Rıfat'tan söz ettiği zaman ne diyeceğini, diğerlerinin konuşmaları sinsi, hain veya kavgacı bir hal alınca ne yapacağını bilemezdi. Kaç defa şaşkınlık ve hayranlık içinde vekil harcın evine baka kalmıştı. Kaç defa ağaçlardaki meyvelere özlemle ve iştahla bakmıştı. Bir gün bekçi uyuklarken etrafta da kimse olmadığını gören Kasım gizlice bahçeye girdi. Bahçenin patikalarında mutluluk içinde gezinmeye başladı. Çimlerden guava meyveleri topladı, iştahla yedi. Sonra kendini bir havuzun önünde buldu. Burada çeşmeden fışkıran sudan gözlerini ayıramadı. Mutluluktan kendinden geçerek soyundu. Suya dalıp çıkmaya, elleriyle suyun yüzeyine vurmaya ve suyla vücudunu ovalamaya başladı. Gözü başka bir şey görmez olmuştu. Derken sert bir sesin öfkeyle, ''Osman, seni adi herif, gel buraya, seni kör olasıca adam!'' diye bağırdığını duydu. Sesin geldiği yere başını çevirince kırmızı bir pelerine sarılmış bir adamın terasta durmuş, öfkeden köpürerek titreyen parmağıyla kendisini işaret ettiğini gördü. Hemen havuzun kenarına yöneldi, dirseklerine dayanarak bahçenin düzlüğüne tırmandı, ardından bekçinin telaşla kendisine yaklaştığını gördü. Elbiselerini çıkardığı yerde unutup duvara bitişik olan Yasemin çardağına yöneldi, oradan dış kapıya koştu. Sokağa çıktı ama onu kovalayan Osman mahallenin orta yerinde onu kolundan yakaladı. Osman durup nefes almaya çalışırken Kasım'ın çığlıkları yükselip sokağı doldurdu. Az sonra kucağında bebeği de yengesi geldi. Savaris'le kahvehaneden çıktı. Yengesi Kasım'ın görüntüsü karşısında hayrete kapıldı ve onu elinden tuttu. ''Utanın'' dedi bekçi. ''Çocuğu korkuttunuz. Ne yaptı size? Elbiseleri nerede?''
''Vekil Harç Hazretleri onu havuzda yüzerken gördü.'' diye kibirle bağırdı bekçi. ''Küçük şeytanın kırbaçlanması gerekir. Kerata ben uyurken içeriye girmiş. Siz de küçük şeytanlarınızla bize huzur vermiyorsunuz.''
''Üzgünüm, çocuk öksüz, haklısınız.'' dedi kadın telaşla çocuğu adamın ellerinden alarak. ''Ben onu sizin namınıza cezalandırırım efendim. Ama çocuğun elbiselerini geri alabilir miyim lütfen?'' Bekçi elleriyle bir bıkkınlık işareti yaparak ona sırtını döndü ve evine yöneldi.
''Bu mikroptan dolayı beddua yedim ve hakarete uğradım. Pis küçük şeytanlar, ne iğrenç bir sokak!''
Kadın kucağında Hasan'la evine döndü. Hıçkırarak ağlayan Kasım'ı çekiştirerek götürdü. 65. Bölüm. Zekeriya Kasım'a hoşnutlukla baktı.
''Sen artık çocuk değilsin Kasım. Neredeyse 10 yaşına bastın.'' dedi. ''Çalışmaya başlamanın zamanı geldi artık.''
Kasım'ın kara gözleri sevinçle parladı. ''Beni de yanında götüreceğin günün hayalini o kadar çok kurdum ki amca.''
''Sen çalışmak değil oyun oynamak istiyordun.'' diye güldü adam. ''Ama şimdi akıllı bir çocuk oldun. Bana yardımcı olabilirsin.''
Çocuk el arabasına koşarak onu itmeye çalıştı ama Zekeriya onu durdurdu.
''Dikkat et, patatesler dökülmesin, yoksa açlıktan ölürüz.'' dedi yengesi.
Zekeriya arabanın saplarını yakaladı. ''Sen önden git ve harika patatesler, közde patatesler.'' diye bağır. ''Benim yaptığım ve söylediğim her şeyi izle. Üst katlarda oturan müşterilere patateslerini sen götüreceksin. Bir de genelde gözlerini açık tut.''
''Ama ben de itebilirim.'' dedi Kasım, arabaya baktı, gücenmişti.
''Adam arabayı iterek sana ne söylediysem onu yap, inat etme, baban iyi bir insandı.'' dedi.
Araba Cemaliye'ye doğru inerken Kasım da ıslık kadar tiz bir sesle ''Harika patatesler, közde patatesler!'' diye bağırıyordu. Hiç tanımadığı mahallelere girdiği ve bir erkek gibi çalıştığı için mutluluğuna diyecek yoktu. Vatavit sokağına ulaştıklarında Kasım çevresine bakıp amcasına ''Burası İdris'in Ethem'in yolunu kestiği yer.'' dedi. Zekeriya bu söylenileni umursamazca başıyla tasdik etti.
''Ethem de senin gibi bir el arabası itiyordu.'' diye devam etti Kasım gülerek.
Araba ile gündelik turlarını yaptılar. El Hüseyin'den Beyt el Kadı'ya, Beyt el Kadı'dan El Darasa'ya kadar uzandılar. Bu arada Kasım hayret içinde yayalara, dükkanlara ve camilere baktı. Derken amcasının adına Mukattam Pazarı dediği küçük bir meydana geldiler. Çocuk hayranlıkla çevresine bakındı.
''Burası gerçekten Mukattam Pazarı mı? Burası Cebel'in sığındığı ve Rıfat'ın doğduğu yer.''
''Evet,'' dedi Zekeriya, sesi heyecansızdı. ''Hiçbiri bizden değil.''
''Ama hepimiz Cebel abinin çocuklarıyız,'' dedi Kasım. ''Neden onlar gibi değiliz?''
Zekeriya güldü. ''En azından onlar gibi yoksuluz.''
Adam arabasını pazar yerine, çöle bakan ucuna, tesbih, tütsü ve muska dükkanı gibi görünen tenekeden bir kulübeye doğru götürdü. Dükkanın önünde yere serili bir postun üzerinde uzun, beyaz sakallı, yaşlı bir adam oturuyordu. Zekeriya arabasını kulübenin önünde durdurdu. Yaşlı adamla samimi bir şekilde el sıkıştı. ''Yetecek kadar patatesim var bugün,'' dedi adam. ''Sizinle burada oturmak benim için para kazanmaktan daha iyi,'' dedi Zekeriya adamın yanına otururken. Yaşlı adam merakla çocuğa baktı. ''Gel buraya Kasım, gel. Yahya'nın elini öp.'' ''Bu çocuk kim Zekeriya?''
''Merhum ağabeyimin oğlu,'' dedi Zekeriya bacaklarını güneşe uzatarak.
Çocuğu postun üzerinde yanına oturttu ona. ''Babanı hatırlıyor musun oğlum?'' diye sordu. ''Hayır efendim,'' dedi Kasım başını sallayarak. ''Babam benim dostumdu ve iyi bir insandı.'' Kasım gözlerini raflardaki mallara kaldırarak renklerine baktı. Yahya yanı başındaki rafa uzanarak bir muska seçti, sonra da onu çocuğun boynuna astı. ''Sakla bunu, seni her türlü kötülükten koruyacaktır.''
''Yahya bizim sokaktandı,'' dedi Zekeriya. ''Rıfat mahallesindendi.'' Kasım Yahya'ya baktı. ''Sokaktan neden ayrıldınız efendim?''
''Rıfat mahallesinin çete lideri uzun bir zaman önce ona kızmış, o da oradan ayrılmaya karar vermiş.''
''O zaman Rıfat'ın babası Şafi'nin yaptığının aynısını yaptınız,'' dedi Kasım şaşkınlık içinde.
Yahya dişsiz ağzıyla uzun uzun güldü. ''Demek sen bunu biliyorsun, öyle mi oğlum? Sokağımızın insanları bu hikayeleri ne kadar iyi bilirler. Peki kafaları çalışıyor mu? Neden ders almazlar?''
Kahvehane çırağı çay tepsisiyle geldi. Tepsiyi Yahya'nın önünde bırakarak oradan ayrıldı. Yahya giysisinin göğüs cebinden küçük bir paket çıkardı ve açmaya başladı.
''Burada çok değerli bir şey var,'' dedi memnuniyetle. ''Bunun etkileri sabaha kadar sürer.''
''Bir deneyelim,'' dedi Zekeriya ilgiyle.
''Buna hayır dediğini hiç duymadım zaten,'' diye güldü Yahya. ''Zevkli bir şeyi nasıl reddedebilirim ki?''
Parçayı aralarında bölerek çiğnemeye başladılar. Kasım hayranlıkla onları izlerken amcası da gülmeye başladı. Yaşlı adam çayını yudumluyordu.
''Sen de sokak halkı gibi çete lideri olmayı mı hayal ediyorsun?'' diye sordu Kasım'a.
''Evet,'' dedi Kasım gülümseyerek.
Zekeriya kıkırdadı, sonra da özür dilercesine ''Onu affet Yahya, biliyorsun sokağımızda bir erkek ya çete lideridir ya da çete liderlerinin vurması için onlara başını uzatır.'' diye ekledi.
''Allah'tan sana rahmet dilerim Rıfat,'' diyerek iç geçirdi Yahya. ''Cehennem sokağımızdan senin gibi birisi nasıl çıktı?''
''O sokak onun sonu da oldu biliyorsun.''
''Rıfat öldürüldüğü gün ölmedi,'' diyerek kaşlarını çattı Yahya. ''O halefi bir çete lideri haline geldiği gün öldü.''
''Rıfat nereye gömülü?'' diye endişeyle sordu Kasım.
''Halkı büyük babamızın onu bahçesine gömdüğünü söylüyor. El cebeller de cesedinin çölde kaybolduğunu söylüyorlar.''
''Lanet hainler!'' diye öfkeyle bağırdı Yahya. ''Bugün bile ondan hala nefret ediyorlar.''
Sonra biraz toparlanıp ''Söyle bana Kasım, sen Rıfat'ı seviyor musun?'' diye sordu.
Çocuk temkinli gözlerle amcasına baktı ama sonra içtenlikle ''Evet efendim, onu çok seviyorum.'' dedi.
''Hangisini daha çok isterdin? Onun gibi olmayı mı yoksa bir çete lideri olmayı mı?''
Kasım'ın ona dönen gözlerinde hem şaşkınlık hem keyif okunuyordu. Konuşmak üzere ağzını açtı ama bir şey demedi.
''Benim gibi patates satmaktan hoşnut olsun yeter,'' diye güldü Zekeriya.
Bir eşeğin yere düşüp bağlı olduğu arabayı devirmesi üzerine pazar yerinde büyük bir gürültü kopunca Yahya ile yanındakiler sustular. Arabadaki kadın yolcular dışarı atlarken sürücü de eşeği dövmeye başladı.
''Önümüzde uzun bir yol var,'' dedi Zekeriya ayağa kalkarak. ''Sağlıcakla kal Yahya.'' ''Geldiğin zaman oğlanı da getir,'' dedi Yahya. Sonra Kasım'ın elini sıktı ve saçlarını karıştırdı. ''Sen olağanüstü bir çocuksun.''
66. Bölüm. Çölde kızgın güneşten korunulabilecek tek yer Hind'in kayasıydı. Kasım orada oturuyordu. Yanında koyunlardan başka kimse yoktu. Üzerinde temiz mavi bir cellabiye vardı. Bir çobanın cellabiyesi ne kadar temiz olabilirse o kadar temizdi. Başında onu güneşten koruyacak kalın kumaştan bir sarık, ayaklarında da eskimiş deri terlikler vardı. Çoğu zaman düşüncelere dalıp giderdi. Geriye kalan zamanlarda koyunları, koçları, keçileri ve oğlakları seyrederdi. Değneği yanında yerdeydi. Yanı başında Mukaddam Dağı yükseliyordu. Oturduğu yerden devasa ve kasvetli görünüyor, güneşin gazabına meydan okuyordu. Istırap içindeydi ama boyun eğmiyordu. Ufka kadar uzanan çölde sanki ağır bir sessizliğin ve yakıcı havanın yükünü taşıyordu. Kasım düşüncelerini, hayallerini ve gençliğinin gelip geçici heveslerini tükettikten sonra gözlerini sürüye çevirdi. Oyun oynayışlarını, kavgalarını, aşk hikayelerini, hareketlerini, tembelliklerini, onu duygulandıran oğlaklarla kuzuları seyretti. Kara gözlerine hayranlıkla baktı. Bakışları kalbinin daha hızlı atmasına neden oluyordu. Sanki onunla konuşuyorlardı. O da onlarla konuşuyordu. Ve onlara gösterdiği şefkat dolu ilgiyle küstah çete liderlerinin sokaktaki insanlara yağdırdığı küfürleri karşılaştırıyordu. Sokakta çobanlara küçümser gözle bakılmasına hiç aldırış etmiyordu. Zira çoban olmanın kabadayı, sahtekar veya dilenci olmaktan daha iyi bir şey olduğuna yürekten inanıyordu. Ne olursa olsun çölü ve temiz havayı çok seviyordu. Mukaddam'ın, Hind'in kayasının ve tuhaf ruh hallerine sahip gök kubbenin dostluğundan zevk alıyordu. Ayrıca çobanlık yaparken hep Yahya'ya rastlıyordu. Yahya onu çobanlık yaparken ilk gördüğünde "Patates satıcılığından çobanlığa mı geçtin?" diye sormuştu. "Neden olmasın efendim?" diye cevap vermişti Kasım herhangi bir mahcubiyet hissetmeden. "Bu işten dolayı mahallemde yüzlerce işsiz adam beni kıskanıyor." "Amcan gitmene nasıl izin verdi?" "Kuzenim Hasan büyüdü. Onun da amcamla beraber gitmeye benden daha fazla hakkı var. Koyunlara bakmakla dilencilik yapmaktan daha iyi." Gün geçmiyordu ki Kasım öğretmenini görmeye gitmesin. Onu çok seviyor, sohbetiyle büyüleniyordu. Onun kendini tamamıyla sokağının geleneklerine, şimdiki zamanına ve geçmişine verdiğini keşfetmişti. Şairlerin söylediği her şeyi ve daha fazlasını biliyordu. Hatta genelde görmezden gelinen şeyleri de biliyordu. "Her mahalleden koyunlara bakıyorum," dedi Kasım Yahya'ya. "Cebelden koyunlarım var, birkaç tane Rıfat'tan var. Kendi mahallemizdeki zenginlerin koyunları da var. İşin en harika tarafı da hepsi kardeş kardeş otluyorlar. Halbuki sokağımızda yaşayan bağnaz sahipleri arasında böyle bir şey imkansız." Sonra da ona, "Hümam da çobandı. Peki çobanları hor görenler kimler? Dilenciler ve serseriler, bir de işsizler. Onlar çete liderlerine saygı duyuyorlar. Peki çete liderleri de utanmaz, kana susamış hırsızlar değil de ne? Sokağımızın çocuklarını Allah affetsin," dedi. Bir defasında Yahya'ya şaka yoluyla, "Ben yoksulum ve mutluyum. Elimi kaldırıp kimseyi incitmiyorum. Koyunlarım bile benden şefkatten başka bir şey görmüyor. Bu durumda Rıfat'a benzemiyor muyum?"
"Rıfat mı? Sen mi Rıfat'a benziyorsun?" Adam ona dehşet içinde baktı. "Rıfat hayatını kardeşlerinin iyi olmaları için onları cinlerden kurtarmaya çalışarak geçirdi." Sonra yaşlı adam güldü. "Sen kadınlara bayılan bir çocuksun. Çöl kadınlarını görmek için karanlıklarda saklanıyorsun."
"Bunda bir kötülük mü var efendim?"
"Senin bileceğin bir şey bu. Ama Rıfat'a benzediğini de söyleme."
Kasım bir an bunları düşündü, sonra da Cebel'de Rıfat gibi Cebel Avi'nin itaatkar çocuklarından biri değil miydi?
"Öyleydi efendim, ama o da aşık olup evlendi, halkının vakıf üzerindeki haklarını elde etti ve onları eşit bir şekilde paylaştırdı," dedi.
"Ama onun tek amacı vakıftı zaten," dedi Yahya sertçe.
Çocuk bunu düşündü içtenlikle, "ama diğer amaçları arasında uygarlık, adalet ve hukuk da vardı," dedi.
"Demek Cebel'in Rıfat'tan daha iyi olduğunu düşünüyorsun," diye öfkeyle sordu Yahya.
Kasım'ın kara gözleri şaşkınlıkla doldu. Bir şey söylemeden önce uzun bir süre duraksadı, sonra da "Her ikisi de iyi adamlardı. Sokağımızdaki iyi adamların sayısı çok azdır. Ethem, Hümam, Cebel ve Rıfat o kadar. Ama çete liderlerinden çok var.
Ayrıca Ethem üzüntüden öldü, Hümam öldürüldü ve Rıfat da öldürüldü," dedi Yahya esefle.
Kasım kendi kendine, "Onlar gerçekten de sokağımızda doğan iyi adamlardı. Muhteşem hayatları oldu ama sonları kötü oldu," diye fısıldadı. Büyük kayanın gölgesine yerleşirken. Onlara benzeme arzusu yüreğinde yangın gibiydi. Çete liderleri ne kadar alçakça şeyler yapıyorlardı. İçini tuhaf bir üzüntü sardı, endişeye kapıldı. Korkularını bastırmak için kendi kendine şöyle dedi. Bu kaya kaç kişiye, kaç olaya tanıklık etti? Kadri ile Hind'in tutkusuna, Hümam'ın cinayetine, Cebel ile Cebel Avi'nin karşılaşmasına, Rıfat'ın büyük babasıyla konuşmasına. Ama o olaylar ve o insanlar neredeydi şimdi? Geriye sadece hoş anılar kalmıştı. Ama o anılar da bir keçi veya koyun sürüsünden daha değerliydi. Ve tabii bu kaya büyük atamıza bu ufuklarda tek başına gezindiği ve istediğini yaptığı, kötüleri korkuttuğu zamanlara tanıklık ediyor. Peki kendini kapattığı evinde büyük babamız nasıl acaba?
26. ayrımın sonu. Sayfa 263.